gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Selam ve sevgilerimizle bugünkü Bir Sorun Var programına başlıyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Fatma Ekinci hocamız. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
Hamdolsun, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, hamdolsun. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hocam, yayınımıza sorulara geçmeden evvel sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak isteriz. Fatma Ekinci hocamız Marmara Üniversitesi hukuk mezunudur. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Orta Doğu Araştırmaları, Merkezi Sosyoloji ve Antropoloji bölümünde tamamlamıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşların kuruluş ve yönetiminde bulunmuştur. 2006'dan beri kurucuları arasında yer aldığı Meridyen Derneği de aktif rol üstlenmiştir. Şu an Son Peygamber Info Web Portalı ve Hadis Siyer Araştırmaları Merkezi'nin akademik çalışmalar koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bir süre önce uzun yıllar ara verdiği akademik çalışmalarına din sosyolojisi alanında devam ettiği doktora çalışmasıyla geri dönmüştür. Çalışma alanı modernleşme, sekülerleşme, din ilişkisi, Türkiye'de dindarlığın dönüşümü gibi konulardır. Bir taraftan da küçük gruplarla kitap değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir. Bir erkek çocuk annesidir. Evet Sümeyla Hanımcığım, sorular için söz sizde.
Evet, Fatma Ekinci hocamız da bugün hayatımıza çok hızlı bir şekilde giren ve birdenbire aslında kendimizi de böyle içinde buluverdiğimiz dijital dünyadan bahsetti. Bu dijital dünyayı algılarken kimimiz tabii çok olumlu karşılıyor bazı gelişmeleri, kimimiz de çok olumsuz bir bakış açısına sahip olabiliyoruz. Bir taraftan hani dünyanın diğer bir ucundaki bir şehri bir tıkla gezme imkanı buluyoruz. İşte sanal kütüphanelerde hiç ulaşamayacağımız kaynaklara erişme imkanı buluyoruz. Ama diğer taraftan da işte uzaklara bu kadar rahat ulaşıyor olmak bazen de sanki yakınımızdaki bazı değerleri fark etmemeye, asli sorumluluklarımızı bazen ihmal etmeye de sebep olabiliyor. Tüm bu olumlu ve olumsuz yanları düşünerek bugün Fatma hocamızı bir uzman olarak bizi aydınlatması için konuk ettik. Kendisine bu yüzden dijitalleşmenin gündelik hayatımızda neleri değiştirdiğini sorarak konuya başlayalım istedik hocam. Buyurun.
Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hani alan uzmanı olmak iddialı. Uzman olduğumu düşünmüyorum ama bu konularda hani okuma yapmış, bu alana ilgi duyan biri olarak belki görüşlerimi paylaşıyor olacağım. İsterseniz yani şeyden başlayalım. Aslında dijitalleşme, daha doğrusu teknolojinin hayatımızı nasıl etkilediğinden ve bunun büyük oranda yeni bir şey olmadığından söz ederek başlayalım. Tarih boyunca insanlık tarihinin açısından baktığımızda aslında değişimler hep teknolojiyle paralel yürüyor. İşte tarım devrimi de, sanayi devrimi de, yaşanan büyük teknolojik dönüşümlerle irtibatlı olarak hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel, hem politik hayatı önemli ölçüde değiştiriyor ve dönüştürüyor aslında. Mesela matbaanın icadı ciddi bir dönüşüm insanlık tarihi açısından baktığımızda. Sözlü kültürden yazılı geçiş daha öncesinde yaşanan bir dönüşüm ama matbaa hem kitaba ulaşımı kolaylaştırarak hem de büyük oranda daha sonraki süreçte insanın teknolojik ürünler üzerinden yazılı materyallere ulaşmasını sağlayarak düşünce dünyası üzerinde de sadece hani gündelik hayat alışkanlıklarında değil aslında zihin dünyası üzerinde de büyük değişimlere yol açmış bir alet. Biraz dijital değişimle, dijitalleşmeyle birlikte daha doğrusu değişen alışkanlıklarımızla matbaanın insanlık tarihinde yarattığı etki üzerinde paralellik kuran uzmanlar var. O yüzden hani konuya buradan giriş yapmayı tercih ettim. Nasıl daha topografik düşünceye yol açtıysa matbaa ve önemli ölçüde araç olarak aslında mesajın ulaşmasını kolaylaştırırken mesajın insanoğlunun zihin dünyasını belirlenmesinde de etkili bir araca tahvil olmasında etkili olmuşken olmuşsa dijital dönüşüm de benzer şekilde aslında bugün belki o yazılı kültürün etkisini biraz sözlü kültürle de eşleştirerek, eşitleyerek ya da etkili olmaya başladı. Bu konuda yapılan çalışmalar biraz bu iddiayı da gündeme taşıyarak konu üzerinde durmaya başladı. Bu açıdan baktığımızda evet gündelik hayatın hemen her alanına sinen, sirayet eden, dolayısıyla bizim zaman mekan kullanım alışkanlıklarımızı da önemli ölçüde değiştiren bir mecra dijital dünya. Belki 20. yüzyılın 21. yüzyılın başına girdiğimizde çok hızlı bir giriş yaptığımız ama aslında asıl dönüşümü son 2 yıldır pandemiyle birlikte yaşadığımızı eklemekte fayda var. Çünkü yıllara yayılma ihtimali olan bir değişim pandemiyle beraber aslında 2 yıl gibi belki de daha kısa sürede hayatımıza girdi ve bizi önemli ölçüde yeni bir dünyaya hazırlamaya, alıştırmaya başladı. Biliyorsunuz son dönemlerde bu anlamda yaşanan çeşitli gelişmeler var. Artan çok sayıda dijital platform var. Bizim de yeni yeni alışmaya başladığımız ve içinde yer almaya yöneldiğimiz, hatta tercih ettiğimiz mecralar giderek artmaya başladı. Tabii bunlar bizim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Özellikle fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz pek çok aktiviteyi artık bu mecralar üzerinden yapabiliyoruz. Evlerimiz dahil pek çok kullandığımız teknolojik ürün artık akıllı. Uzaktan yönetebiliyoruz, kendilerine müdahale edebiliyoruz. Önceden ayarlamalar yaparak mesela evlerimizin ısınmasını ya da aydınlatılmasını sağlayabiliyoruz. Adeta elimizin altındaki bu dijital ürünler, özellikle cep telefonunda düşünürseniz birer uzantımız haline gelmiş durumda. Onlarsız yapamıyoruz. Gündelik hayattaki pek çok işlevi onlar üzerinden gerçekleştiriyoruz aslında. Yani artık özel bir hazırlığa gerek kalmadan, üstelik mekan değişimine de ihtiyaç kalmadan oturduğumuz yerden pek çok işimizi de halledebiliyoruz ticaretten. Bankacılık işlemlerine kadar veya bir takım ziyaretler hatta artık bu ortamlar üzerinden gerçekleşebiliyor. O anlamda evler değişmeye başladı. Hatta evlerin yarı kamusal alana dönüştüğünü söylemek mümkün. Çünkü oturduğumuz yerden hatırlayacaksınız pandemi döneminde özellikle o dışarı çıkmanın mümkün olmadığı dönemlerde bayram ziyaretlerini evlerimizden ekranlar üzerinden yaptık. Adeta ekran üzerinden eve dolaştık demek mümkün. Bu açıdan baktığımızda hakikaten çok ciddi bir dönüşüme sanıyorum kapı aralandı. Biz bir taraftan bunu tecrübe ediyor ama bir taraftan da alışmaya çalışıyoruz galiba. Henüz çok farkında değiliz hayatımızda nelerin değişebileceğine. Hani bir aralık var, o aralıktan bazı şeyleri gözlemleyebiliyoruz ama yaşayacağımız büyük dönüşümün henüz çok farkında değiliz zannediyorum. O yüzden gündelik hayat pratiklerinin ne kadarı aslında dijital ortamda cereyan ediyor, ne kadarı hala fiziksel, bunun çok ayırdığında galiba değiliz. Çünkü fiziksel özellikle hani bu yasaklar da kalktıktan sonra tekrar toplumsal hayata, alışkanlıklarımıza geri dönmeye çalışıyoruz bir taraftan. Fakat bazı şeyleri hala o süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz gibi dijital mecralar üzerinden gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu da tabii yavaş yavaş bazı şeylerin değişiyor olduğuna dair bir imayı içinde barındırıyor.
Evet hocam, yani çok güzel bir bakış açısıyla başladınız aslında. Çünkü biz dijitalleşme deyince son zamanlarda hayatımıza girdiğini düşünüyoruz dijitalleşmenin ama siz bunun tarihini matbaaya dayandırdınız. Evet, yani matbaayla belki sözlü kültürün yazılı kültüre geçmesi, dijitalleşmeyle de belki yazılı kültürün biraz daha sembolleşmesi sanki söz konusu. Artık semboller üzerinden konuşur hale geldi neredeyse.
Evet, evet çok doğru.
Yani şu an evet pandemi de bu süreci çok hızlandırdı. Hatta şu an pandemi sonraki süreçte işte üniversitelerde hibrit yöntem denilen bir eğitim sistemi. İşte yarı yüz yüze yarı online olarak devam eden bir eğitim sistemine geçirmiş durumda mesela. Tabii yalnızca bu kişisel hayatlarımızda değil, bu toplumsal yapımıza da dijitalleşmenin bir etkisi de söz konusu. Hani bu konuyu konuşurken hep aklımıza böyle genç kesim falan geliyor ama orta yaşlı, hatta yaşlı kesim de bu yeniliklerden etkileniyor aslında. Yani siz bu olumlu ve olumsuz taraflarıyla dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Yani bireysel hayatlarımıza bir etkisi var. Peki toplumsal hayata, toplum biçimlerini nasıl şekillendiriyor dijitalleşme?
Bu tabii önemli bir konu. Dediğim gibi biraz biz en azından toplum olarak, kültür olarak bir araya gelmeye, bir arada vakit geçirmeye, dolayısıyla fiziksel olarak kamusal alanda bulunmaya çok daha yatkın olduğumuz için bu değişimi çok fazla pratik hayatta en azından şu sıralar yaşamıyor gibi görünebiliriz. Fakat dijital mecraların pek çok açıdan bize açtığı kapılar var, sağladığı kolaylıklar var. Özellikle mekan ve yani mekana ve zamana bağımlılığı ortadan kaldırıyor olması, bu yapısı bizi ciddi anlamda bu mecralarda var olmaya zorluyor bir taraftan. Sosyalleşme dediğimiz şey aslında bizim hem toplumsal hayatta varoluşumuzu, hem tek başımıza yaşamanın en azından insan olarak çok mümkün olmayışıyla irtibatlı olarak belirli bir grubun, topluluğun içinde olma noktasındaki o psikolojik ihtiyacımızı karşılayan bir durum. O yüzden farklı, yani kamusal alanda olmaya, çeşitli gruplar içerisinde sosyalleşmeye ihtiyacımız var pek çok açıdan. Hem sosyal, hem kültürel, hem de psikolojik ihtiyaçlarımızı tatmin açısından. Bunu yaparken bugüne kadar en azından insanlık tarihi boyunca bu fiziksel olarak gerçekleşiyordu. Ancak yavaş yavaş dijital mecralar bu konuda da bir takım imkanlar sağlamaya başladı. Çok uzak mekanlarda aynı ortamda bulunması mümkün olmayan insanları bu mecralar bir araya getirmeyi başardı. Artık hani dünyanın neresinde olursa olsun o coğrafi sınırları ortadan kaldırarak, çünkü sınırlar hakikaten artık çok daha dijital mecralar sayesinde sınırlar ortadan kalkmış durumda. Ve herhangi bir mekan zorunluluğu olmaksızın dünyanın hangi kesiminde, coğrafyasında olursanız olun, hatta saat farkı uygulamalarını da göz önünde bulundurmaya ihtiyaç kalmadan insanları bir araya getirmek mümkün. Bu platformlar dolayısıyla bizi çok daha rahat bir şekilde buluşmaya, buluşturabiliyor, bir araya gelmemizi sağlayabiliyor. Bu da tabii büyük bir kolaylık. Hem bahsettiğim o psikolojik, sosyal ihtiyacı karşılamak, hem de sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle eğitim gibi bilgi edinme kanallarına ulaşma noktasındaki o daha önce yaşadığımız zorlukları da bertaraf ederek çok daha rahat bu imkanlara sahip olmayı, kavuşmayı da sağlayan bir mecra. Özellikle eğitim alanına baktığımızda akademik çalışmalarda çok ciddi mesafeler kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani artık kütüphaneye ulaşma, dünya kütüphanelerine ulaşmanız hiç zor değil. Çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Üstelik bunlar ücretsiz, yani bir harcama yapmadan, herhangi bir maliyeti de söz konusu olmadan bu kütüphanelere ulaşma imkanımız var. Bir takım sanat gezileri yapabiliyoruz. Müze ziyaretleri yapabiliyoruz. Hatta mukaddes mekan ziyaretleri yapabiliyoruz. Bütün bunlar tabii bizim bahsettiğimiz o toplumsallaşma sürecinde ihtiyacımız olan noktaları da karşılamaya imkan veren hususlar. Bunlar tabii oldukça önemli değişimler aslında. Yani bir Kudüs ziyareti yapabiliyorsunuz 3D mekan ziyaretleri sayesinde, ya da dediğim gibi mukaddes beldeleri pek çok noktada. Hatta İstanbul içinde ben pandemi döneminde pek çok sanal gezi yapıldığına şahit oldum. Dışarı çıkamadığımız için o mekanları bir rehber eşliğinde sanal olarak ziyaret etme imkanı oldu. Bunlar tabii büyük kolaylık da sağlıyor öte taraftan.
Evet tabii, yani artık hani imkanım yok, ben oralara gidemiyorum deme şansımız, seçeneğimiz aslında neredeyse artık ekranımızla her yere ulaşabiliyoruz. Ve hani dediğiniz gibi zamandan ve mekandan bağımsız bir iletişim aracı aslında. Bu açıdan gerçekten olumlu bazı gelişmelere de sebep oluyor. Eskiden gurbetçi dediğimiz bir kavram vardı mesela. Siz de az önce bahsettiniz. Artık uzaktaki insanlar bile yakınımızda hemen ekrandan ulaşabiliyoruz. Hadi istediğimiz her an konuşabiliyoruz onlarla. Tabii bu çok hızlı bir değişim. Bu hızlı değişim ortamında etkilenen kesimlerden biri de dindarlar oldu. Dijitalleşme ile din algısı ve dindarlık biçimleri arasında nasıl bir bağlantı görüyorsunuz? Yani dijitalleşme nasıl yansıdı dindarlık biçimlerine?
Ona geçmeden önce müsaade ederseniz son söylediğinizle alakalı bir noktaya temas etmek istiyorum. Aslında bahsettiğiniz şey çok önemli. Çünkü hani gurbet dediniz ya, farklı coğrafyalarda bulunan insanların buluşması bu açıdan gerçekten büyük bir kolaylık. Üstelik ciddi bir tatmin de sağlayabiliyor bir taraftan. Bu anlamda baktığımızda dijital platformlar, internet dediğimiz mecra aslında gerçeklikle sanal arasındaki mesafeyi de gittikçe kapatmaya başladı. Yani yeni teknolojiler bu konuda büyük imkanlar sunuyor. Bir süre sonra hatta bu Facebook'un son dönemlerde yaşadığı değişimi de dikkate alırsanız oradaki haberlerden hareketle en azından Metaverse'e dönüştü. İsmini değiştirdi ve pek çok yeni teknolojiyi içinde barındıracağını söyleyerek aslında bu değişimi gerçekleştirdi. Sanalla gerçek arasındaki o ayırımı giderek buharlaştıran, giderek azaltan, o mesafeyi daraltan bir değişime şahit olacağız büyük ihtimalle yakında. Bir tarafıyla bunlar birer vaka, ama öte taraftan bu yakın uzak algısının değişiyor olması, büyük ölçüde gündelik hayatta hani ne tür alışkanlıkları değiştirdiğini konuşurken buna da temas etmek lazım. Yakında olanı unutmaya da ya da onu ihmale de yol açabiliyor. Yani çok uzakta olan, hatta belki sadece sanal ortam üzerinden irtibat kurduğumuz yeni arkadaşlıklar, yeni tanışma imkanları ortaya çıkarken öte taraftan çok yakınımızda olanları ihmal edebiliyoruz. Bir hasta ziyaretini ya da bir taziyeyi veya işte mutlu bir haber aldığımızda onu kutlamayı bazen erteleyebiliyoruz. Bu da hem uzak yakın kavramlarının değişmeye başladığını hem de aslında bireyin bir taraftan bu mecralarla sosyalleşirken bir taraftan özel hayatında, bireysel hayatında giderek yalnızlaştığını da, yalnızlaşmaya başladığını, daha bireysel bir hayat kurmaya başladığını gösteren faktörlerden biri. Hatta yapılan araştırmalar bunun aile üzerinde de ciddi bir tahribata yol açtığını söylüyor. Yol açabileceğini daha doğrusu. Henüz hani bu konudaki çalışmalar sınırlı düzeyde. Ama bu ihtimali hesaba katmak gerekiyor. Çünkü aynı evdeyiz ama farklı odalarda. Her birimiz dünyanın farklı coğrafyalarından insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Bu da aynı çatı altında birbiriyle iletişim kuran insan kurmayı sınırlı hale getirebiliyor. Bu açıdan doğrusu beraberinde tabii bizim alışkanlıklarımızda, geleneksel hatta bir takım alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Bunların başında da dediğiniz gibi ya da onlardan biri olarak diyelim dini hayatta devreye giriyor. Dindarlığı nasıl dönüştürüyor derseniz, aslında buradan belki bizim şeye yönelmemiz lazım. Yani biz dini pratiklerimizi bu mecrada, dini pratikler karşılık bulabiliyor mu? Burada dini pratiklere rastlayabiliyor muyuz diye başlamak istiyorum ben. Dijital mecralara yavaş yavaş aslında dini pratikler üzerinden de yönelmeye başladık. Hani yapılan araştırmalarda buna çeşitli adlandırmalar veriliyor. Sanal din deniyor, sanal cemaatler deniyor, dijital dindarlık deniyor, sosyal medya dindarlığı deniyor. Bütün bu kavramlar aslında araştırma, yani bu alanda yapılan çeşitli alan araştırmalarıyla da ortaya konulmaya çalışılıyor. Henüz dijital bir dindarlıktan söz edilebilir mi? Bunu bilmiyorum tabii. Hani bu konuda akademik çalışmalar olmakla beraber ancak belli oranda bizim dini pratiklerimizin yavaş yavaş bu mecralara taşındığını da söylemek mümkün. Online hatim merasimleri ya da mevlitler, Yine aynı şekilde mesela WhatsApp grupları üzerinden kurulan teheccüd grupları, zikir grupları, topluluklar, bütün bunlar bu mecralara dindarlığımızı da yavaş yavaş taşıdığımızın birer göstergesi aslında. Bunun sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Orada bir dindarlık uygulaması mı? Yoksa bizim aslında gündelik hayatımızda zaten icra ettiğimiz, yürüttüğümüz pratiklerin bir şekilde hani bu mecralarda da görünür hale gelmesi mi? Bunlar tabii zamanla ortaya çıkacak. Ancak bu mecraların büyük oranda dönüştürücü gücü olduğunu, bize dayattıkları bir dil, ahlak ve ahlak anlayışı ve üslup olduğunu, bu dayatma karşısında da bizim en azından alternatifler geliştirmek, bu dayatmaya mahkum olmadan daha doğrusu, alternatifler geliştirmek noktasında özel bir çaba sarf etmemiz gerektiği de çok açık.
Evet, yani biz aslında bilgisayarla, internet ortamıyla, dijital ortamla doğduğumuzdan beri muhatap olan bir nesil değiliz. Ama bundan sonra gelen nesil gerçekten doğduğu andan itibaren ekranla muhatap olan, ekranın karşısında büyüyen bir nesil. Ve dolayısıyla gündelik hayatta pratik ettiğimiz her şeyi internet ortamında da görebiliyoruz. Bundan sonrası için belki bu daha da ilerleyecek, daha hızla yayılan bir durum olacak. Ama söylediğiniz ifadelerden en çok dikkatimi çeken gerçekten dayatılan bir dilin olması internet üzerinden ve biz bu dile karşı dindarlar olarak nasıl bir ahlak sergiliyoruz? Yani bu noktada sorgulayıcı, aslında zihnimizde sorgulayıcı bir uyanıklık içerisinde belki olmamız gerekir.
Bu konuda belki şunu da eklemek mümkün. Şimdi bu mecralar büyük oranda dediğiniz gibi hani bizim kullanırken kullandığımız dili, üslubu hani gözden geçirmemiz gerektiğini de bize söylüyor. Az önce hani siz de bahsettiniz sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş bir dönem yaşanan bir vakaydı. Şimdi daha çok hani işaretler üzerinden, daha semboller üzerinden yürüyen bir iletişim var. Bu çok doğru. Ama öte taraftan sözlü kültürün yeniden canlandığını da söylemek mümkün. Nitekim hani bunu söyleyen batılı araştırmacılar da var ve dijitalleşmeyi bu anlamda olumlu bir dönüş, yani bir tür yeniden insanlığın o sözlü kültürün avantajlarından, artılarından yararlanması için bir imkan olarak gören isimler de var. Böyle baktığımızda bu mecraların özellikle mesela vaazlar için, hutbeler için, bir takım dini hani programlar için dinin tebliğinde anlatılmasında kullanılması hem gerekli hem bir ihtiyaç aslında. Çünkü bu mecralar bizi burada artık hani fiziksel ortamda yaptığımız pek çok aktiviteyi buraya taşımayı zorunlu kılıyor bu mecraların bu kadar yaygınlaşması. Burada problem burada bulunmak değil aslında. Burada nasıl bulunduğumuz ve burayı nasıl kullandığımız. Buranın bize dayattığı, bizi zorladığı, o dilin, o sınırlamaların ötesine nasıl çıkacağımız noktasında gerekli hassasiyetleri taşıyıp taşımadığımız. Önemli olan bu. Bu açıdan baktığımızda dindarlığın sosyal medyada ya da işte dijital mecralarda nasıl bir forma büründüğü konusu üzerinde biraz durmak gerekiyor. Mesela ibadetlerin bu ortama taşınması aslında ne kadar sağlıklı? Hani bir taraftan teşvik edici bir rolü var. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü bazen tek başınıza yapmaya çok da hani kendinizi ikna edemediğiniz ya da belki zorlandığınız bir takım pratikleri, dini pratikleri bu mecralarda küçük gruplar halinde bir araya gelerek yapmak teşvik edici olabiliyor. Hatta onların hayatımızda bir alışkanlığa dönüşmesi, uygulamada yani özel hayatımızda sürdürebilir hale gelmemizi de sağlıyor. Bu açıdan faydalı olduğunu da söylemek mümkün. Ama öte taraftan bunların büyük oranda mesela ibadet mahremiyetini ihlal ettiğini de düşünebiliriz. Yani o daha doğrusu o düşüncenin değiştiğini söyleyebiliriz. Hani bizim en azından geleneksel düşüncede ibadetin özellikle nafile ibadetin kulla Allah arasında mahrem olduğu anlayışı yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Yani bu belki gerçekleşecek, önünde duramayacağımız bir dönüşüm haline gelecek süreç içerisinde. Ve bizim bu hassasiyetlerimiz ileride çok anlamsız hale gelebilecek. Bunu da bilmiyorum açıkçası. Bizden sonraki nesil açısından. Çünkü çok sıradanlaşacak büyük ihtimalle. Hatta dediğim gibi o faydalı yönleri öne çıkarılarak bunların zorunlu olduğu da belki dile getirilecek. Bu yani neyi kaybettiğimiz, neye rağmen kaybettiğimiz, ortaya çıkan yeni şeyin bu kaybettiğimiz şeyi ne kadar, ne ölçüde telafi edeceği açıkçası şu an hepimizi düşündüren hususlar. Fakat bir taraftan da şöyle düşünüyorum, insanlık tarihi boyunca bir değişim zaten var. Yani bunun üzerinde önünde bazen durmak mümkün değil. Bizatihi modernleşmenin kendisi zaten gündelik hayat örüntüleriyle beraber bizim din algımızı ve dini düşünce biçimlerimizi önemli ölçüde etkiledi. Yani biz 100 yıl, 200 yıl önceki insanlar gibi düşünmeyebiliyoruz pek çok konuda. Ama dinin sabiteleri söz konusu olduğunda, ibadet gibi değişmesi imkansız olan konularda elbette burada artık hani din değişmiyor zaten. Değişen dinsellik ya da dindarlık dediğimiz boyutu, insanla ilişkili kısmı. Burada dindarların kendileri karar verecek neyi ne kadar koruyacağına, ne kadarına sahip çıkacağımıza. Yoksa sabite değişmez yani. Ama biz o sabitelere ne kadar sahip çıkacağız ve hayatımızda onları ne kadar kaim kılacağız? Bunların ne kadarının bu ortamlar tarafından şekillenmesine izin vermeyeceğiz. Bu biraz zannediyorum bizim bu mecraları kullanım biçimlerimizle de irtibatlı olarak ortaya çıkacak bir değişim diye tahmin ediyorum. Değişen hususlardan biri de onun üzerinde hani çok kısa durmak istediğim bir başlık olduğu için temas etmek istiyorum. Aslında başlı başına bir programı hak eden bir konu. Benden bu konuda daha uzman, ehil insanların dile getirmesi, üzerinde durması gereken konulardan biri de mahremiyet ihlali. Çünkü ihlal ettiğimiz şey sadece ibadet mahremiyeti değil aslında. Bu mecraların görünmeye, görünür olmaya yönelik teşviki, hatta kışkırtmaları o kadar güçlü ki pek çok şeyi burada bu mecralar üzerinden paylaşabiliyoruz. Bu da tabii mahremiyet anlayışında ciddi bir dönüşümü de beraberinde getiriyor bu anlamda. Evet.
Ben de size onu soracaktım zaten hocam. Az önce de söylediniz de evlerimizin artık yarı kamusal alan haline gelmesi. Evlerimiz artık neredeyse dışarı açılan bir pencere gibi kullanıyor olmamız. Biraz da aslında ev içi mahremiyet dediğimiz ev daha çok işte mesken, sükun daha böyle kapalı ve sınırlı bir alan olması gerekirken sanki mahremiyetin dışarıya açılması gibi bir durum da söz konusu oluyor bu dijitalleşmeyle. Mahremiyet algımızda nasıl bir aslında dijitalleşme bir değişime yol açtı. Gerçi mahremiyet algısı tabii ki tarihsel süreçte hep bir değişime uğrayan bir kavram ama bu son zaman için bunu değerlendirirsek siz ne dersiniz?
Doğru. Mahremiyet algısı süreç içerisinde dediğiniz gibi değişti. Şimdi yaşadığımız zannediyorum bu az önce bahsettiğim o görünmenin doğru kelime mi bilmiyorum ama görünme arzusu diyeyim. Bu arzunun sosyal medya tarafından kışkırtılması, özellikle fotoğraf paylaşımının, görsel paylaşımının ağırlıklı olduğu mecralarda, beğeni üzerinden de insanların kendilerini kabul ettirme ihtiyacıyla eşleşince doğrusu çok ikna edici olabiliyor paylaşımlar noktasında. Bazen hiç düşünmeden, üzerinde durmadan bir takım, üzerinde düşünmeden bir takım paylaşımlar yapabiliyoruz. Ama yaptığımız bu paylaşımların gerek kendi şahsi fotoğraflarımızın ya da işte kullandığımız görsellerin paylaşımında gerekse başkalarının, özellikle başkaları söz konusu olduğunda, bu evladımız da dahil. Burada mesela rıza faktörünü ne kadar gündeme aldığımız, bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu sorgulamamız gerekiyor. Onların rızasını alıyor muyuz paylaşırken? Henüz çocuk veya küçük bebek hatta olduklarında tabii ki rıza alma imkanımız yok ama ileride onların buna razı olacaklarını nereden biliyoruz? Belki geriye dönüp bizden hesap sorabilecekler neden paylaştım diye. Bir boyutu bu. Hatta bu hukuki bir konu olarak yavaş yavaş yasal düzenlemelere de konu olmaya başladı. Dünyanın farklı coğrafyalarında, Türkiye'de olduğumu örneği bilmiyorum açıkçası, çok takip etmedim ama dünyanın farklı coğrafyalarında anne babasına bu konuda dava açan çocukları biliyoruz, duyuyoruz. Çeşitli haberlere konu olabiliyor. Belli bir yaşa geldikten sonra çocukluk fotoğraflarının kullanılmasına itiraz eden, buna anne ebeveyninin hakkı olmadığını söyleyen dava konusu olan hususlar var. Ve davayı çocuklar kazandı büyük bir kısmını. Çünkü bu bir hak ihlali aslında. Bir mahremiyet ihlali olarak kabul ediliyor. Rıza pek çok noktada göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Yani bir hak. Bu açıdan hem kul hakkı bağlamında hem mahremiyet bağlamında aslında ele almamız lazım gerekiyor bu konuyu. Yani hasta mahremiyeti mesela korunabiliyor mu? Sosyal mecralarda paylaşılan görsellere bir bakın değil mi? Pek çok haberler, özellikle haberler söz konusu olduğunu, bunun ne kadar problem olduğu zaman zaman gündeme geliyor. Ya da işte cenazelerin ya da hatta ben bir gasilhaneden bir fotoğraf paylaşımı hatırlıyorum. Hani şu an oradayız şeklinde bir paylaşım hatırlıyorum. Yani bu bir taraftan bir mahremiyet ihlali ama bir taraftan da mesela son verdiğim bir iki örnekte aslında insanoğlunun yasını yaşamasını da engelleyen bir şey. Ya da o psikolojik ihtiyacı karşılama noktasında da bir takım zannediyorum sıkıntılara uzun vadede yol açabilecek bir şey. Bu konuda tabii bir takım uygulamalar da devreye sokulduğu için mesela hani bunu bir mahremiyet ihlali anlamında değil ama yasla ilişkilendirerek aklıma geldiği için paylaşmak istiyorum. Türkiye'de de çok örneği olduğunu yeni öğrendiğim sanal mezarlık ziyaretleri var. Sanal mezarlıklar var, uygulamalar hazırlanmış. Siz orada orayı ziyaret ederek hatta uygulama üzerinden hatim okunmasına izin vererek sizin adınıza o hatim okunmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani dini pratiklerin mesela bu mecraya taşınmasının önemli örneklerinden biri bu bana kalırsa. Bunlar tabii bizim ibadetle ilgili alışkanlıklarımızı da değiştirecek gibi duruyor bir taraftan.
Mahremiyet noktasında... Ben ilk defa duyuyorum hocam bunları.
Yani ben dünyadaki örneklerini biliyordum ama Türkiye'de doğrusu bu kadar yaygın. 60 en son bir araştırmada 62 sayısını gördüm ama... Yani 2010'lu yıllarda yapılmış bir araştırma. Şu an sayısı artmış olabilir mi? Büyük oranda belediyelerin uygulamasıymış. Fakat sanal mezarlık ziyareti yapabiliyorsunuz. Son dönemlerde biliyorsunuz hatim organizasyonları var. Onun şöyle bir farkı var ama yani hatimi biz kendimiz okuyoruz. Sonra bir uygulama üzerinden ben bu hatimi okudum, dahil ediyorum bu hatim zincirine diyorsunuz. Bu başka bir şey. Bu teşvik aynı zamanda. Diyanet yaptı bunu mesela. Hani sanal ziyaret üzerinden üstelik başkasına hatim okutup sonra da onun bağışlanmasını istemek yavaş yavaş hani ibadetin başkasına tevdiği buna yani vekaleten bunu yaptırmak gibi bir şey bu aslında. Başkasına tevdiği söz konusu. Hani eskiden bilirsiniz mezarlık başlarında Yasin okuyanlar vardı. Şimdi bunu artık sanal olarak yaptırıyorsunuz. Hani oraya kadar da gitmenize gerek yok. Belki hani dünyanın farklı coğrafyasında olan insanlar için bu bir alternatif olabilir. Ama yanı başımızdaki içinde ileride yapılmayacağı garantisi yok. Zamanla yaygınlaşma ihtimali de, daha meşru hale gelmesi ihtimali de var. Bu da işin bir başka boyutu. Hani bu konulara çok girmedik ama bu sanal din ciddi zaten araştırma konusu olarak son dönemlerde üzerinde çalışmaların, akademik çalışmaların yapıldığı konulardan biri. Mahremiyetle alakalı son olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle mesela yardım faaliyetlerinin paylaşılması ya da çocuk görsellerinin paylaşılması son dönemlerde çocuk istismarına yönelik bir takım kanalların bu görselleri kullanma riski nedeniyle daha çok eleştiriye konu olmaya başladı. O açıdan hakikaten bu noktalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Ne kadar gerekli, yani bunu paylaşmasam olur. Belki şöyle bir muhasebe yapmak öncesinde bir görseli paylaşmadan. Çünkü o an çok üzerinde düşünmüyoruz aslında. Çok hoşumuza gidiyor ve o mecraların da hani o bir şeyi var, cazibesi var. Çok fazla beğeni alındığında paylaşım çok fazla RT edildiğinde, bunlar tabii böyle kışkırtıcı noktalar. Dolayısıyla belki bir paylaşımı yapmadan, ister görsel, ister sözlü, fark etmez bazen, çünkü kul hakkına girebilecek paylaşımlar da yapabiliyoruz farkında olmadan. Burada yani o kişiye sorsam rızası olur muydu veya paylaşmasam ne olur gibi kendimize böyle küçük sorular sorarak bunun gerekliliğini de belki şey yapabiliriz. Yani o konudaki hassasiyetimizi biraz daha geliştirebiliriz diye düşünüyorum ben.
Evet hocam. Sizin şimdi vermiş olduğunuz birkaç örnek olunca ben geleceğe dair biraz zihnim zorlandı. Acaba bizi neyi bekliyor diye gelecekte. Tabii programın da sonuna doğru yaklaştık hocam. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, şu kısmı eksik bırakmasaydım dediğiniz bir ya da altını çizmek istediğiniz bir nokta varsa sizden dinleyelim.
Ben de hani son olarak şunu söyleyebilirim. Bu mecralardan uzak durmak artık çok mümkün değil. Hani teknoloji bir dönem yapılan bir tartışmaydı. Teknoloji mi ahlakını getirir, ahlak mı? Yani teknoloji bağımsız, ahlaktan bağımsız olarak gelir mi? Yoksa aslında ahlakını beraber getirir mi? Bu tartışmalar hala varlığını sürdürüyor aslında. Bunu yeniden hani gündemimize almak önemli. Bir taraftan bu tartışmaları yapmaya devam ederken, bir taraftan da aslında bu mecralardan uzak kalamayacağımızı, bu mecralarda hatta var olmanın gerekliliğini de düşünüyorum ben. Çünkü bu mecrada olmadığınızda kendi değerlerinizi, kendi inancınızı ifade etme ve ona uygun içerik bulma noktasında da sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu aşmamız gerekiyor. Daha çok içerikle, daha sahih içerikle, daha bizim hassasiyetlerimizi göz önünde bulunduran içeriklerle aslında burada bulunmak, bu mecranın bu hassasiyeti paylaşan insanlar tarafından kullanımını da daha güçlü hale getirecek. Ancak hani ara ara söylemeye çalıştığım gibi bu mecraların diline ve dayatmalarına göğüs germek, onlara mahkum olmadan kendi dilimiz ve kendi ahlak anlayışımız üzerinden bu mecraları kullanmak en sağlıklısı. Bir de şunu söyleyeyim, bu çok önemli bana kalırsa. Dijital mecralar aslında yani bütünü parçalayan bir özelliğe sahip. Dolayısıyla bütünü görmüyoruz. Biz parça üzerinden pek çok şeyle muhatap oluyoruz. Aynı şekilde değerliyle değersizi eşitleyen bir yapısı var. O yüzden bu mecrada her şeye tanık olmak, her şeye aynı anda her şeyle aynı anda karşılaşmak ihtimali çok yüksek. Sahih içerik derken kastettiğim buydu aslında. Bu mecralarda karşılaşma oranı, yani bir konu hakkında mesela araştırma yaptığınızda daha çok neyle karşılaştığınızı hesaba katmanız gerekiyor. Kullanıcıların daha çok sahih bilgiyle, sahih içerikle ve bahsettiğimiz o hassasiyetleri gözeten içerikle karşılaşabilmesi için bizim de daha çok gayret sarf etmemiz ve bu mecralarda bu hassasiyeti gözeten içeriklere daha çok yer vermemiz gerekiyor diyebilirim.
Evet hocam, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizden çok değerli bilgiler edindik. Tabii aslında toplumlar her dönemde farklı etkenlerden dolayı değişim geçirmişler. İşte kimi zaman savaş, kimi zaman kıtlık, işte kimi zaman refah toplumları fark etmeden şekillendirmiş. Bugün biz de sizinle aslında zamanımızı şekillendiren en önemli faktörlerden birini masaya yatırmış olduk ve dijitalleşmeyi konuştuk. Zamanımızı doğru okumak ve bu zamanda yaşayan insanlar olarak hem zamana uyumlu hem de ahlaklı ve etkin bir davranış şekli geliştirmek adına verdiğiniz bilgilerin çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Davetimizi kabul edip yayınımıza da katıldığınız için sizlere ayrıyeten de teşekkür ediyoruz. Sizi ve tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben de çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de bu kadar vakit ayırdığınız için. Allah razı olsun. İnşallah istifadeli olmuştur.
İnşallah hocam. Sağ olun.